Birinci ayrım. Bu kitap Getev için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Yazarı Scott Lynch. Özgün adı Red Seas Under Red Skies. Çevirmeni Cihan Karamancı. Türü roman. İthaki Yayınları 4. baskı Aralık 2019. ISBN numarası 978-605-375-464 ve 0. Bu kitap 694 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 3 Aralık 2020. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Arka kapak. Gentleman Pitch serisi 2. kitap. Fazla söze gerek yok. Bu kitaba bayıldım. Patrick Rothfuss. Canlı, orijinal ve çekici, muhteşem bir şekilde yazılmış. George R. R. Martin. Bizi tarih kitaplarında ararsan en fazla satır aralarında bulabilirsin. Yok eğer efsanelerde ararsan işte orada övüldüğümüzü görebilirsin. Usta hırsız ve dolandırıcı Locke Lamora ile ölümcüllüğünden hiçbir şey kaybetmemiş Jean Tannen, evlerinin ve geçmişlerinin enkazından kaçmış, Camor'un belası ise Camor'suz kalmıştır. Ancak oradan oraya sürüklenmek gentleman piçler için bile bir seçenek değildir. Onlar da en iyi yaptıkları işe geri dönerler. Bu kez hedefleri Tal Verrar şehir devleti ve şehrin en korunaklı, görkemli binası Günahhane'dir. Görüp görülebilecek en büyük kumarhane olan ve oradan bir tek sikke çalıp hayatta kalanın olmadığı Günahhane, Locke'nin direnemeyeceği türden bir hedeftir. Fakat Locke'nin kusursuz suçunun beklemesi gerekmektedir. Çok satan serisi Gentleman Pitch'in 2. kitabında Scott Lynch, açık denizlerin ve en alçakçasından kurnazlıkların eksik olmadığı sürekleyici öyküsünü kırılma noktasına kadar sınanan bir dostluğu anlatarak dokuyor ve sarsıcı kalemiyle okurların hayal dünyasını alabora etmeye devam ediyor. Scott Lynch. 1978'de Minnesota'da doğan Scott Lynch, ilk romanı Locke Lamora'nın Yalanları yayımlanana kadar bulaşıkçılık, garsonluk, tasarımcılık gibi çeşitli işler yaptı. Gentleman Pitch serisinin ilk kitabı olan bu romanın gösterdiği başarıyla birlikte fantastik kurgunun önemli isimlerinden birine dönüştü. 2007'de WFA, Dünya Fantezi Ödülü finalisti olan Locke Lamora'nın Yalanları'nın film hakları Warner Brothers tarafından satın alındı. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler serinin 2. romanıdır. Ufuktaki dost bir yelken olan Matthew Woodring Stover için. Non destiti nunquam desistam. Latince. Ne olursa olsun asla vazgeçme. Giriş, gergin bir diyalog. Locke Lamora sırtında yanan bir geminin sıcak rüzgarı, boğazındaysa fırlatılmaya hazır bir arbalet okunun soğuk ısırığıyla Tal Verrar'daki bir iskelede dikiliyordu. Genç adam sırıtarak kendi arbaletini rakibinin sol gözüyle aynı hizada tutmaya yoğunlaştı. Birbirlerine o kadar yakınlardı ki parmakları aynı anda tetiğe basacak olsa fışkıran kanın çoğu üzerlerine sıçrardı. ''Makul davranın'' dedi karşısındaki adam. Ter damlaları kirli yanaklarından ve alnından aşağı akarken gözle görülür izler bırakıyordu. ''Durumunuzun dezavantajlarını düşünün.'' Locke alaycı bir homurtu çıkardı. ''Göz yuvarların demirden yapılmadıysa dezavantaj karşılıklı demektir. Sence de öyle değil mi Jean?'' Locke ile Jean tıpkı saldırganları gibi iskelede yan yana duruyorlardı. Jean ve hasmı da arbaletlerini benzer şekilde doğrultmuş olarak burun burunaydılar. Gerili dört soğuk metal ok, anlaşılır bir tedirginlik içerisindeki dört adamın kafasından topu topu birkaç santim uzaklıktaydı. Göklerin üstündeki ve altındaki tüm tanrılar aksini isteseler bile bu mesafeden ıskalamalarına imkan yoktu.
Görünüşe bakılırsa dördümüz de taşaklarımıza kadar çamura batmış durumdayız, dedi Jean.
Kükreyen alevler tarafından yakıp kül edilen eski kalyon arkalarındaki sularda inleyip gıcırdıyor, yüzlerce metrelik bir alanda geceyi gündüze çeviriyordu. Ayrılmakta olan armuzlarının arasından taşan beyaz turuncu çizgiler gövdesini çaprazlama kesiyor, o cehennemsi yarıklardan küçük siyah patlamalar halinde duman fışkırıyor ve çıkan ses ızdırap içinde can veren dev bir tahta hayvanın son titrek nefeslerini andırıyordu. Ne gariptir ki iskelenin en ucunda duran bu dört adam bütün şehrin dikkatini oraya çeken ışığın ve gürültünün ortasında yapayalnızdı.
''Tanrılar aşkına silahlarınızı indirin.'' dedi Loki'nin rakibi. ''Mecbur kalmadıkça sizi öldürmememiz emredildi.''
''Tam tersi emredilseydi bile böyle söyleyeceğinden eminim.'' dedi Loki. Tebessümü genişledi. ''Soluk boruma silah dayamış insanlara güvenmemek gibi bir huyum vardır, kusura bakma.''
''Elim benimkinden çok daha önce titremeye başlayacak.''
Merak etme, yorulduğumda okumun ucunu burnuna dayarım. Sizi kim gönderdi? Ne kadar para ödüyorlar? Biz de çulsuz sayılmayız. Aramızda tatmin edici bir anlaşmaya varılabilir.
Aslına bakarsan, dedi Jean, onları kimin gönderdiğini biliyorum.
Sahi mi? Loki dostuna çabucak göz attıktan sonra bakışlarını tekrar düşmanına sabitledi.
Ayrıca bir anlaşmaya varıldı da fakat tatmin edici denebilir mi bilmiyorum.
Ah, ne demek istediğini anladığımı sanmıyorum Jean. Korkarım az önce beni kaybettin.
Hayır.
Jean bir elini avucu ileri bakacak şekilde karşısındaki adama doğru kaldırdı. Sonra da arbaletini yavaşça sola kaydırdı. Ta ki okunun ucu Loki'nin kafasıyla aynı hizaya gelene dek. Az öncesine kadar öldürmekle tehdit ettiği adam şaşkın şaşkın gözlerini kırpıştırdı.
Sen beni kaybettin.
Jean, dedi Loki, suratındaki sırıtış kaybolurken, bu hiç komik değil.
Bence de, silahını bana ver.
Jean,
silahını bana ver dedim, yavaşça. Hey sen, salak mısın nesin? Şu şeyi suratımdan çekip ona çevirsene.
Jean'ın eski rakibi dudaklarını tedirginlikle yaladıysa da kıpırdamadı. Genç adam dişlerini sıktı.
''Bana bak, seni gidi sünger beyinli liman maymunu, burada senin işini yapıyorum. Arbaletini tanrıların cezası ortağıma doğrult ki bu iskeleden defolup gidebilelim.''
''Jean, bu gelişmeyi hiç de faydalı bulmuyorum.'' dedi Loki. Aslında daha fazlasını da söyleyecekti ama Jean'ın rakibi o anda kendisine söylenileni yapmayı seçti. Loki artık yüzünden aşağı oluk oluk ter boşalıyormuş gibi hissediyordu. Sanki vücudundaki kalleş nem daha kötü bir şey olmadan önce çekip gitmeye karar vermiş gibiydi.
İşte 3-1.
Jean iskeleye tükürdü ve boştaki elini iki saldırgana doğru salladı.
Bana denize açılmadan önce bu beylerin işvereniyle anlaşma yapmaktan başka bir seçenek bırakmadın. Kahretsin, resmen beni buna mecbur ettin, üzgünüm. Karşımıza dikilmeden önce iletişim kuracaklarını sanmıştım. Ver artık şu silahını.
Jean, sen ne halt yediğini...
Sus, tek bir kahrolasınca kelime bile etme, kanıma girmeye çalışma. Senin konuşmana izin vermemen gerektiğini bilecek kadar iyi tanıyorum. Sus Loki, parmağını tetikten çek ve silahını uzat.
Hayretten ağzı bir karış açılan Loki, dostunun çelik uçlu okuna baka kaldı. Sanki etrafındaki dünya, arkasındaki ankrajda yanan alevlerin turuncu ışığını yansıtan o ufacık parıltılı noktaya indirgenmiş gibiydi. Dipnot, ankraj genellikle karantina veya bekleme amacıyla gemilerin demir atması için liman dışında ayrılan bir alan.
Eğer yalan söylüyor olsaydı Jean ona bir el işareti yapardı.
O işaret hangi cehennemdeydi? İnanamıyorum, diye fısıldadı. Bu imkansız.
Son kez söylüyorum Loki.
Jean çenesini sıktı ve Loki'nin iki kaşının arasına nişan aldı. Parmağını tetikten çek ve tanrıların cezası silahını teslim et derhal. Birinci kitap, eldeki kartlar. İlla ki oynayacaksan daha en başından üç şeye karar ver. Oyunun kurallarına, gireceğin bahse ve ne zaman çıkacağına. Bir Çin atasözü. Birinci bölüm, küçük oyunlar. Birinci kısım. Oyunun adı Atlı Karınca Batağı'ydı. Bahisler Loke Lamora ile Jean Tana'nın sahip olduğu tüm servetin yarısından biraz daha fazlaydı. Ve her ikisi de şu anda kelimenin tam anlamıyla tozlu birer halı gibi silkeleniyordu.
''Beşinci elin son teklifi'' dedi kadife ceketli görevli yuvarlak masanın karşı tarafındaki podyumundan. ''Baylar yeni kart almak isterler mi?''
''Hayır, hayır. Baylar kendi aralarında konuşmak istiyor'' dedi Loke. Sola doğru eğilip ağzını Jean'ın kulağına yaklaştırırken fısıldayarak ''Elin nasıl?''
''Kavrulmuş bir çöl gibi'' diye mırıldandı Jean. Sağ eliyle gelişigüzel bir şekilde ağzını kapatarak ''Ya seninki?''
''Buruk hüsranlarla dolu çorak topraklara benziyor.''
Kahretsin.
Acaba bu haftaki dualarımızı ihmal mi ettik? Yoksa birimiz bir tapınakta falan mı osurdu?
Kaybetme ihtimalimizin planın bir parçası olduğunu sanıyordum.
Öyle de sadece bundan daha iyi bir mücadele vereceğimizi düşünüyordum.
Görevli mütevazı bir edayla sol elini öksürdü. Bu hareketin oyun masasındaki karşılığı Loke ile Jean'ın enselerine atılan bir tokatla eşdeğerdi. Loke kafasını Jean'dan uzaklaştırdı, kartlarını masanın lakeri yüzeyine hafifçe vurdu ve yüz ifadesi cephaneliğinde bulabildiği en düzgün, ne yaptığını çok iyi bilen kişi sırıtışını takındı. Bir taraftan da sessizce iç geçirerek masanın ortasından rakiplerinin istiflerine kadar kısa bir yolculuk yapmak üzere olan hatırı sayılır tahta marka yığınına göz attı.
Tarihçiler ve şairler tarafından anılmaya değer, kahramanca bir metanet göstererek kaderimizle yüzleşmeye hazırız elbette dedi.
Krupiye kafa salladı.
Bayanlar ve baylar son teklifi reddettiler. Müessese son ellerin gösterilmesini talep ediyor.
Dört oyuncu son ellerini sıralayıp önlerindeki masaya kapalı şekilde koyarken bir karma ve kağıt atma silsilesi yaşandı.
''Pekala'' dedi görevli, ''çevirin ve açın.''
Loke ile Jean'ın ay yuka çıkan mahcubiyetlerini adım adım seyretmek için arkalarındaki odayı doldurmuş olan Tal Verrar'ın en zengin aylaklarından 60 ya da 70 kadarı ikilinin bu sefer ne kadar mahcup olacağını görme hevesiyle aynı anda öne eğildi.
İkinci kısım. Tal Verrar, Tanrıların Gülü. Serrin halkının medeni dünya dediği şeyin en batı ucundaki şehir. Eğer Tal Verrar'ın en yüksek kulelerinin 1000 metre kadar üstündeki boşlukta durabilseydiniz ya da şehrin gediklerini ve damlarını istila eden martı sürüleri gibi havada tembel tembel daireler çizebilseydiniz, buranın kadim lakabının nereden geldiğini anlardınız. Çünkü böylece kentin ortasından başlayarak dışa doğru burgu yapan koyu renkli ve devasa adaların tıpkı bir sanatçının mozaiğindeki gül motifleri gibi giderek büyüyen bir dizi hilale benzediğini kendi gözlerinizle görürdünüz. O adalar doğal değildir ya da en azından birkaç kilometre kuzey doğularında yükselen anakaranın doğal olduğunu varsayarsak. Zira anakara rüzgar ve hava şartları karşısında çatlayarak yaşını gösterir. Ancak Tal Verrar'ın adaları hiç yıpranmadığı gibi muhtemelen asla yıpranmayacaktır da. Çünkü onlar ataların siyah camının akıl almaz miktarlarda üst üste sıralanmasından, tünellerle bezenmesinden ve de insanlara ev sahipliği yapan taştan ve topraktan bir şehirle perdahlanmasından oluşur.
Tanrıların Gülü suni bir resifle yani gölgeli dalgaların altındaki bir gölgeden ibaret olan 5 kilometre çapında kopuk bir halkayla çevrilidir. Çalkantılı pirinç denizi o gizli duvarda yumuşayarak 100 farklı krallığın ve hükümdarlığın bayraklarını taşıyan gemilere geçit verir. Katlı yelkenlerle beyaza çalan bu gemilerin direkleri ve serenleri ayaklarınızın altında bir orman misali yükselir. Eğer gözünüzü şehrin batı adasına çevirebilseydiniz, iç yüzeylerinin siyah renkli duvarlardan oluştuğunu, yumuşacık liman dalgalarının üstünde dimdik yükseldiklerini ve eteklerine bir tahta iskeleler ağının tutunduğunu görebilirdiniz. Lakin adanın denize bakan tarafı boylu boyunca taraçalıdır. En üstteki hariç her biri 15 metrelik, pürüzsüz dikliklerce desteklenen 6 adet geniş ve yassı çıkıntı orada üst üste durmaktadır. Bu adanın en güney semtine altın basamaklar denir. 6 katının her biri de birahanelerle, zar evleriyle, özel kulüplerle, genel evlerle ve dövüş çukurlarıyla doludur. Altın basamaklar tüm Terrin şehir devletlerinin kumar başkenti, erkeklerin ve kadınların en hafif zaaflardan tutun da en ahlaksızca suçlara kadar her şeye para yatırıp kaybedebilecekleri bir yer olarak bilinir. Talverrar'ın yetkilileri cömertçe bir konukseverlik örneği sergileyerek altın basamaklarda hiçbir yabancının köleliğe zorlanamayacağına hükmetmişlerdir. O nedenle Kamor'un batısında yabancıların haşatları çıkana dek kafayı çekebilecekleri ve gerek lağım oluklarında gerekse de bahçelerde sızıp kalabilecekleri daha güvenli bir yer bulmak güçtür. Altın basamaklarda katı bir tabakalaşma sistemi mevcuttur. Ard arda gelen her taraşada işletmelerin kaliteleri gibi kapılarında bekleyen muhafızların cüssesi, sayısı ve sertliği de artar. Basamakların en üstünde ise eski taştan ve cadı tahtasından yapılmış bakımlı bahçeler ile minyatür ormanların ıslak yeşiline gömülmüş bir düzine şatafatlı malikane bulunur. Bunlar lüks şans evleri. Yani para pul sahibi erkeklerle kadınların kredi teminatlarının imkan tanıdığı ölçüde kumar oynayabildikleri ayrıcalıklı kulüplerdir. Bahsi geçen evler asırlardır soyluların, bürokratların, tüccarların, gemi kaptanlarının, elçilerin ve casusların hem şahsi hem de siyasi servetlerle bahse tutuştukları gayri resmi güç merkezleri ola gelmiştir. Evler mümkün olan her türlü konforu içerir. Hatırı sayılır ziyaretçiler, iç liman uçurumlarının dibindeki özel rıhtımlardan kapalı tahtirevanlara binerler ve pirinçten yapılma ışıltılı su motorları vasıtasıyla yukarı çekilirler. Böylece ilk beş basamağın denize dönük cephesindeki dar dolambaçlı ve kalabalık rampaları kullanmak zorunda kalmazlar. Muhitte umumi bir düella bahçesi bile bulunur. En üst taraçanın tam ortasına geniş ve bakımlı bir çimenlik koyulmuştur ki birilerinin kanı kaynadığı zaman sağduyunun ağır basmasına fırsat kalmasın. Şans evleri dokunulmazdır. Yasalardan bile daha eski ve katı adetler çok korkunç bir suç işlenmediği takdirde hiçbir askerin veya inzibatın buralara adım atmasına izin vermez. Buralar tüm kıtanın gıpta ettiği yerlerdir. Ne kadar lüks veya ayrıcalıklı olursa olsun, hiçbir ecnebi kulüp hakiki bir Verrar şans evinin kendine has atmosferini taklit edemez ve o evlerin hiçbiri günahhanenin eline su dökemez. Yaklaşık 45 metre yüksekliğinde günahhane, zaten limanla arasında 75 metreden daha fazla bir irtifa bulunan basamakların en üst taraçasının güney ucundan göğe doğru çıkıntı yapar. Günahhane, siyah incimsi tonda ışıldayan bir atacam kuledir. 8 katının her biri simyasal fenerlerle bezeli geniş birer balkonla çevrilidir. Geceleri tüm bina Talverrar'ın hanedanlık renkleri olan parlak kırmızı ve alacakaranlık mavisi ışıklarla parlayan bir takım yıldızı haline gelir. Günahhane dünyadaki en seçkin, en namlı ve en korunaklı şans evidir. Kapıdaki görevlilerin nazını atlatabilecek kadar güçlü, zengin veya güzel olanlara gün batımından gün doğumuna kadar hizmet verilir. Her bir katı kendiliğinden bir öncekini lükste, ayrıcalıkta ve izin verilen oyunların risk seviyesinde gölgede bırakır. Daha üst katlara erişim ancak yüksek kredi notuyla, eğlendirici davranışlarla ve kusursuz oyunculukla hak edilebilir. Buna heves eden bazı insanlar günahhanenin efendisinin yani acımasızca koruduğu eşsiz mevkii sayesinde kent tarihinin en güçlü sosyal itibar hakimi olup çıkmış kişinin dikkatini çekebilmek için hayatlarının pek çok yılını ve binlerce solariyi burada çarçur ederler. Günahhanenin adab kuralları yazılı değilse bile dini bir tarikatınkiler kadar katıdır. Bunların en basiti ve en şaşmazı burada hile yaparken yakalanmanın cezasının ölüm olduğudur. Öyle ki Talverrar'ın arhonu bile yeninde bir kartla yakalansa, tanrılar dahi onun suçunun cezasını çekmekten alıkoyamazlar. Kule görevlileri her birkaç ayda bir bu kuralın kendisi için geçerli olmadığını düşünen birilerine denk gelir. Lakin o kişi çok geçmeden ya tahtirevanında simyasal doz aşımı yüzünden sessiz sedasız ölür ya da trajik bir şekilde günahhane avlusunun sert düz parkelerinin 8 kat yukarısındaki balkondan kazara düşüverir.
Locke Lamora ile Jantane'nin hile hurdayla kulenin dördüncü katına kadar çıkabilmeleri için 2 yıl harcamaları ve yepyeni sahte kimlikler edinmeleri gerekmişti. Aslına bakılırsa tam o anda hile yapıyor, öyle bir yola başvurmaları gerekmeyen rahiplerine ayak uydurabilmek için var güçleriyle uğraşıyorlardı. 1. ayrımın sonu. Sayfa 17.